Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Özgürce'den yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuğum yabancı olmadığınız bir isim. Selami Emre Uflazoğlu. Kardeşim hoş geldin.
Hoş bulduk.
Özgürce'de,
ilk programımız.
Evet, seninle ilk programımız Özgür Cerdan'dan sonra Özgür Uludağ'la.
Özgürler değişir, Emre değişmez.
Öyle bir şey yapacağız. Özgürce'yi sana çevireceğiz o zaman.
Aynen, Emrece programına hoş geldiniz hepiniz.
Başka bir program bul kardeşim.
Başka bir program yapacağım bunun için.
İyi, bugün özellikle Türkiye'deki kilisenin gelişimiyle ilgili biraz konuşacağız. Gelişimi derken tarihteki etkisi, bir de yani günümüze nasıl geldi? Türkiye'de özellikle şu anda Hristiyanlık nasıl biliniyor? Çünkü Batı dini denilip duruluyor. Başka programlarda biraz değinmiştik ama bugün biraz derli toplu böyle nasıl çıktı? Antakya'nın önemi, diğer şehirlerin önemi. Paulus'un yolculukları burada birçok şeye geldi gitti. Vahiy bölümü var. Orada Türkiye'den birçok kilisenin ismi geçer. Özellikle ilk gelişimden başlayalım o zaman. Yani nasıl başladı? Türkiye'ye uzanan kolu nedir? Ondan girersek güzel olur.
Yani direkt aslında senin söylediğin yerden bir paralellikle de başlayabiliriz. Yani Batı dini diye bahsediliyor ya da öyle bir algı oluşturulmuş bir şekilde Türkiye'de. Ama aslında Batı dini dedikleri şeydi. Yani İncil'i okursan Türkiye'yi okuyorsun. Direkt böyle de özetleyebiliriz.
Doğru.
İncil'in içerisinde geçen birçok yer aslında Anadolu'da geçen yerler. O yüzden çok da yabancı olduğumuz yerler değil. İsimler belki aynı olmadığı için şimdi Leodike deyince insanın hakkına bambaşka bir ülke
Antik
geliyor.
Antik kent oldu artık.
Bir de bambaşka belki bir ülke geliyor galiba. Yani Kolose deyince hani Endonezya'nın bir parçası, bir bölge gibi yani. Ama aslında hepsi Türkiye'de geçiyor yani. Türkiye'de var olan yerler. Belki onunla da başlamış da olalım yani.
Yani özellikle ilk tarihi okuduğumuzda kiliseyle ilgili önemli bir gelişme aslında Antakya'da yaşanıyor.
Aynen.
Senin de memleketindir. Orada gururumuz. Özellikle oranın önemiyle ilgili biraz bahsedersen, bilmeyenler vardır belki daha önce duysalarda.
Yani aslında Hristiyanlık ne kadar Yeruşalem'den İsa Mesih'in öğrencilerine buyruğuyla beraber harekete geçmiş olsa da kelime anlamı bu Hristiyan, işte Kristos kelimesi ilk önce Hatay'da ortaya atılıyor. Yani küçük Mesihler.
Alay etmek için.
Alay etmek için. Özgür'le beraberken diğer Özgür'le konuşmuştuk bunu. Yani aslında bir alaycılık söz konusu. Yani küçük Mesihler, işte Mesihçiler, ağızlarından Mesih düşmüyor yani. O yüzden aslında Hatay'da ilk defa ona söylemeye başlıyorlar ve aslında ilk toplu kilise Mesihçiler kavramı da orada başlıyor.
Yani tam olarak Batı dini denilenin tam tersi aslında.
Aynen, tam
Hristiyan ismi bile burada verilmiş ama biz ne yapıyoruz? Hristiyanlık Batı'nın icadı gibi. Tam tersine burada büyüyüp gelişip aslında birçok yere giden yerlerden birisidir. Türkiye'de çok olay gerçekleşti.
Ya en eski kiliseler burada zaten. Şeyde de sen de bunu iyi bilirsin. Mardin'de Deir-i Zafaran Manastırı.
Manastırın yani, uzun bir tarihi var.
2000 yılı, 1900 yılı bir tarihi var mı acaba? Tam net %100 tarihi hatırlamıyormuşsun ama.
Yani tam emin değilim ama mesela Diyarbakır'da Meryem Ana Kilisesi.
Evet,
1700 yıllık bir tarihi var. Martoma Kilisesi, birçok insanın ulu cami diyebilir. Eski kiliseydi yine. Onun da uzun tarihi bir geçmişi var. Antakya'da yine aynı şekilde.
Tarsus'ta aynı şekilde.
Tarsus'ta. Yani Pavlus'un yolculukları da meşhur. Biliyoruz ki Türkiye'ye birçok yolculuk yaptı. Müjdeleme seyahatleri yaptı. Ve müjdeyi birçok yere duyurdu. Birçok isim görüyoruz ama senin dediğin gibi aslında bazı şeyler tuhaf geliyor insanlara. Mesela İkonyum Konya'ya gitti. Ya Konya'da da müjde hızlı bir şekilde duyuruldu. Efes'te, Bergama'da, vahiy bölümüne de bakarız şimdi belki isim
Efes'te
isim.
2 yıl kaldı bir de yani.
Orada yani, bir de bir okul kurdu. Okul kanalımızın kurdu. Da isminin
aynen,
geldiği.
Tiranus Okulu.
Tiranus Okulu'nda orada 2 yıl eğitim verdi. Yani Türkiye çok önemli bir noktadaydı aslında o dönemde. Coğrafi bir konum, kültürel bir konuma sahipti. Aslında Yeruşalim'den başlayıp yayılan o dalgada Türkiye bir köprüydü. Ta buradan Avrupa'ya, Hindistan'a kadar birçok yere kadar müjdenin buradan geçip gittiği görülüyor. Oralara duyurulduğu görülüyor. Ve Efes, İzmir, Bergama şehirlerinde, oralardaki vahiy bölümünde de görüyoruz. Birçok büyük topluluklar oluşmaya başlamıştı.
Çok büyük kiliseler oluşmaya başladı.
Yani peki özellikle o gelişimle ilgili vahiy bölümüne geçersek orada birçok kilise ismi görüyoruz. Belki bilmeyen kişiler vardır ama onları bize tek tek sayabilirsen, kiliseleri hangi bölgelerde bulunuyor falan diye, iyi olur seyircilerin de bilmesi, görmesi açısından.
Yani az önce zaten biraz saydık. İzmir var, Efes var, biliyoruz yani. Aynı zamanda Bergama var, Tiatira var. Daha sonra Sard, Philadelphia ve Leodike Kilisesi var. Yani bu 7 kiliseyi görüyoruz burada vahiy bölümünde özellikle.
Ya bazı kardeşlerin kutsal kitabında vardır büyük ihtimalle ama özellikle de şu arka sayfada bu kiliselerin, hatta Pavlus'un yolculuklarının bulunduğu, İncil'i yaymak için seyahatlerinin bulunduğu bir harita da mevcut. Ama eğer varsa internette de bulunabilir rahatça. Ve açıp baktığımızda kutsal kitapta arka sayfada Asyalı diye geçer özellikle o dönemler.
Aynen.
Ama hep böyle Ege tarafında, yani Denizli, İzmir, Manisa, aynen, oralarda birçok kilise ismi geçiyor ve vahiy bölümü İsa'nın elçi Yuhanna'ya özellikle gelecekle ilgili eskatolojik bir kitap. Yani geleceği anlatan, neler olacağını açıklayan bir kitap. Oradaki tüm kiliselerin Türkiye'de olması ilginç bir şey. Yani bir Amerikalıyla bir Avrupalıyla konuştuğumuzda adamlar şaşırıyor, çok hayranlıkla bakıyorlar. Yani bilmiyorum, sen denk geldin mi hiç?
Ya benim en çok sevdiğim şey şu hikaye. Böyle Amerikalılarla ya da Avrupalılarla konuşurken şey diyorum. Pavlus'la ben aynı memleketteniz diyorum. Benim babaannem Tarsuslu. İşte yani Mersin'de işte yani Tarsus. Tabii o zamanlar belki Tarsus daha büyük bir yerdi. Ama yani sonuçta aynı yerdeniz, işte Hataylıyız aslen ve ilk Mesihçiler kelimesi orada çıkıyor yine. Yani oralıyız.
Kutsal bir adam.
Kutsal bir adam. Ya ama işte şey komik ya, onlar mesela şaşırıyorlar. Yani onların okuyup hayranlıkla baktığı yer aslında burası. Ve bazen onlar da farkında değiller bu yerlerin Türkiye'de olduğunun. Yani o da komik oluyor bazen. Yani ve bu podcast'in başında söylediğim şey, onlara da söylüyorum genelde. Yani İncil'i okuyorsan Türkiye'yi okuyorsundur. Yerler Türkiye'de geçiyor ve biz oralıyız. Gitmek çok kolay. Ben yıllarca hep şey, insanların merakla koşarak gelip gördükleri yerleri sallamadım ya uzun bir süre. Yani düşünsene, Tarsus'ta kiliseye gidiyor.
Öneminden haberimiz yok.
Aynen, öneminden haberimiz yok. Bir de şey gibi, Antalya'da yaşıyoruz ya şu an işte. Denize gitmek bizim için çok böyle bir numarası yok yani. Yani
millet tatili.
Biz için daha çok kar tatili belki bizim için tatil olabilir işte. Ama millet yazın koşarak geliyorlar Antalya'ya, denize gireceğiz diye. Biz sadece denize bakıp kafamızı çeviriyoruz.
Bize orada şöyle bir sorun var. Bizim gece gündüz denize girdiğimizi zannediyorlar.
Zannediyorlar ama hiç alakası yok. Takım elbiseyle
ya da normal bir kıyafetle gezdiğimizi görünce siz böyle,
sen mi böyle mi geziyorsunuz? Ya o bunun gibi aslında, biz de işte yani bütün o tarihi yerlerin içerisinde yaşadığımız için, bir de Anadolu'nun tarihi daha eski. O yüzden böyle bizim için bir vurdum duymazlık da var diyebiliriz yani çok. Ama yani bu böyle bunların burada geçmesi çok enteresan da geliyor. Özellikle 7 kilise turu yapınca hayretler içinde kalmıştım ya.
Yani peki şeyi konuşsak belki iyi olur. Hristiyanlık tamam bu topraklardan çıkmadı, İsrail'den çıktı. Ama bu topraklarda büyük bir gelişim sürecine girdi ve yayıldı. Yani Pavlus sadece seyahatleriyle değil, aslında yazdığı mektuplarla da, İncil'de yer alan bazı mektuplar var. Buradaki kiliselere sesleniyor tam olarak. Özellikle Hierapolis, Laodikya, o taraflarda gezerken de çok tuhaf hissetmiştim. Yani oradaki kişilere diyor ki işte Laodikya'daki kardeşler de okusunlar bunu. Çok ilginç bir yerde geziyoruz. Ya bunları göre göre, hani hem Hristiyan isminin aslında Antakya'da çıkması, hem Türkiye'de en basiti vahiy bölümünde 7 kilise var, hepsinin Türkiye sınırları içerisinde olması, hem Pavlus'un müjdeyi yayma yolculuklarının büyük kısmının buradan olması ya da buradan geçip başka yerlere gitmesi, Yuhanna'nın mezarının İzmir'de bulunması, Meryem Ana evinin orada olması, yani bu kadar tarihe rağmen İnsanlar sanki böyle bunu görmek istemiyor gibi bir hareket, bir davranış içindeler. Özellikle Hristiyanlığı hani batıya atfetmeye, bizim sanki kültürümüz ya da esas inancımız İslam'mış gibi konuşup yaymaya meyilliler. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Yani ben biraz hani bilinçli bir proje gibi görüyorum.
Ya bana da öyle geliyor. Daha önce işte bir podcast'te yine konuşmuştuk. Çok ucundan konuşmuştuk ama bence bunu açmak lazım zaten. Ben her zaman söylüyorum, ben Türk'üm. Yani bu ülkenin vatandaşıyım. Hristiyanım. Yani benim ırkım ya da işte düşünce yapımın inancımı etkileyemez ya da inancım Hristiyan olması benim etnik kimliğimi de değiştirmez. Yani bu bana göre biraz şey, küçük böyle halkın arasına atılmış bir akıl oyunu. Yani küçük bir akıl oyunu, bir kelime oyunuyla insanları belli bir yerde tutmaya çalışmaya gibi görünüyor benim için. Ben öyle görmüyorum. Yani ben Hristiyanım ve bu ülkenin vatandaşıyım. Bununla gurur diyorum. Yani yani birilerine çıkıp da böyle işte Türksen Müslümansın, Müslümansan Türksün sözü biraz şey yani manipüle etmek için ortaya attığı bir düşünce olarak görüyorum. Ve öyle görmeye de devam edeceğim yani. Çünkü benim etnik yapımı değiştirmiyor Hristiyan olmam. İşte Arap kökenliyim, işte ailem Hatay'dan, işte oradan burada ama biz bu ülkede doğduk, bu ülkede büyüdük. Bu ülkenin değerlerine sahibiz ama Hristiyanız. Bu benim etnik kültürüm ya da vatandaşı olduğum ülkeyi değiştirmiyor. Vatandaşı olduğum ülke bazı insana tehditmişim gibi bile davranıyor. Yani hani her şeye geçtim. Türksen Müslümansın, Müslümansın, sen Türksün diyor. Bir de yetmiyor eğer biri Hristiyansa diyor. Yani ya kardeşim ya bayağı Türk'üm, Hristiyanım. Bu ülkede herhangi bir zararım yok. Yani sen nasıl yaşıyorsan ben de öyle yaşıyorum. Ya yani senin dediğine katıyorum. Sanki Hristiyanlık düşüncesini böyle bu sınırların dışındaymış gibi davranmaya çalışıyorlar. Onu algılamıyorum. Bu ülkede yaşayan bir sürü Süryani kökenli kardeş var ya. Bu ülkenin vatandaşı onlardı. Onlar nasıl değerli değerlendirecekler. Yani Ermeni olan kardeşler de var. Onlar da bu ülkenin vatandaşları. Ya da Rum. Nasıl değerlendirebilsin ki onları?
Birçok Ortodoks, Katolik kardeşimiz var.
Evet. Onlar yüzyıllardır burada yaşıyor ve bu ülkeye de değer veriyorlar. Bu ülkeye bağlılar. Bu ülkenin vatandaşları. Sen nasıl onları dışarıda tutabilirsin ki? Yani o yüzden senin dediğine katıyorum. Onlar bir şey yapmaya çalışıyorlar ki bu düşünce oluşsun diye insanların kafasında.
Yani onlar ısrarla yapmaya çalışsa da biz İncil'i açıp bu topraklarda doğup büyüyen bir inanç olduğunu en azından göstermeye gayret edeceğiz. Tabii. O algı öyle bir yerleşmiş ki kiliseye gelen ziyaretçiler bakıyor Türkçe konuşan bir kişi var karşılarında. Ha. Bana 2-3 hafta önce şey diyorlar yani kimsin falan işte kilisenin pastörüyüm. Ha nerelisin işte hangi ülkenin vatandaşısın Türk'üm. Sonra başka biri işte ha ne güzel Türkçe konuşuyorsunuz.
Öyle ben de bazen şey bana sorduğu zaman ha kilisenin papazı kim diyorlar. İşte diyorum Ramazan var, Özgür var. Nereli onlar nereli ya diyor. Ben diyorum biri Diyarbakırlı biri Sivaslı.
Bayağı büyük bir şok.
Evet,
yani. Ama o algı kesinlikle yanlış bir algı. Bilerek yapılmaya çalışılan bir algı. Biz de seslenmeye devam edeceğiz. Çünkü ciddi anlamda bir tehdit olarak da gösteriliyoruz bu şekilde. Yani işte onlar farklı yerlerden gelen kişiler, amaçları farklı. İşte yapmaya çalıştıkları şeyler farklı. Hemen bize farklı bir pasaport, kimlik, hani neyiniz var sizin diye sormaları onun kanıtı.
Ya da tam tersi mesela algı dayatı. Onu da çok seviyorum ben. Ya bizim başka pasaportumuz olduğunu düşünüyorlar ya da bizim başka bir pasaporta gitmeye çalıştığımızı düşünüyorlar. Yani şey yok hep Hristiyansa biri başka bir ülkeden gelmiştir. Bu ülkeden biri Hristiyansa da başka bir ülkeye kaçmaya çalışıyordur. Hani ya biz Hristiyanız bu ülkede yaşıyoruz. Bayağı başka ülkede yaşama gibi bir derdimiz yok. Kendi ülkemizi seviyoruz zaten. Yani hep böyle bir planlı bir proje. Hristiyansa bu topraklara ait değildir. Hristiyanlığın bu topraklarla alakası yok. Halbuki öyle köklerine kadar bu topraklarda yani bastığımız her yerde Hristiyanlığın bir izi var. Perge ya bizim hemen dibimiz Antalya'da bilinen bir antik kent. Pavlus'un geçtiği yerlerden bir tanesi.
Ki 2-3 yani, kilise herhalde kalıntısı vardı orada bile.
Aynen öyle yani o yüzden hani bu topraklarda varız yani hep olmaya da devam ederiz.
Amin kesinlikle yani arzumuz isteğimiz de o zaten. Yani bu tehdit algısı aslında biraz belki o konuya da girmek iyi olur. Öylesine bir cadı avı canavar avına dönüşmüş ki baktığımızda şu an Türkiye'de bütün kiliselerin gündeminde olan halihazırda bir olay var. Yabancılara kod olayı. Hatta bu geçtiğimiz 3 gün boyunca biz Türkiye'deki protestan kiliseleri olarak birçok kilise dua ve oruç zamanı ilan etti. Dua ettik, oruç tuttuk bu konu için. Ya bu tehdit öylesine bir algı yaratmış ki burada yaşayan yabancı din adamları ya da sadece din adamı değil bildiğin normal bir vatandaş kilisesine giden kişi gelip sorduğunda inancını paylaşan ki yabancı görünce bizim halkımız ister istemez yabancı olmasa bile hangi masada oturuyorsan konu bir şekilde inanca bir şekilde din konusuna
ev
giriyor.
Ev kirası, din iki tane.
Aynen öyle. Ne iş yapıyorsun? Kirayı kaç ödüyorsun? Dininle.
Dininle, inancınla.
Yani doğal olarak gelişen bir süreçte görüyoruz ki birçok insan aslında bir tehdit olarak lanse ediliyor ki zaten toplumun geneli Hristiyanları bir tehdit olarak görmeye meyilli. Ve bu da baktığımızda özellikle Türkiye'de yabancı kardeşlerimize büyük bir zarar veriyor. Yani Hristiyanlara, yabancı Hristiyanlara. Onlarla ilgili bir olay var.
Yani saman altından sopa gösteriyorlar. Neydi o deyim? Hatırlayamadım şimdi. abu altından sopa mı gösterdim? Öyle bir şeydi işte ya. Şey, editörümüz buraya o deyimin yine olduğunu ekrana yazarlar. Yazar, biz de seviniriz yazarsa. Ya işte bu ya inançla politika ya da işte siyaset, ülke kültürü birbirleriyle o kadar iç içe giriyor ki bir yerden sonra. Ve bir şeye dönüşmeye başlıyor. Yani aldım verdime dönüşüyor galiba bir şekilde. Ve bir korkuya dönüşüyor. Ben sanırım bundan da kaynaklı olduğunu düşünüyorum biraz da. Çünkü yani ben sadece bunu Hristiyanlık için söylemiyorum. Ya işte senin de çocuğun var, benim de çocuğum var. Bizim çocuklarımız Hristiyan doğmadı. Yani biz bir kişinin doğuştan Hristiyan olduğunu zaten savunmuyoruz. Doğarken Hristiyan olduğunu. Biz ama umut ediyoruz. Bir gün çocuklarımız yani o Tanrı sevgisiyle derinden tanışsın ve İsa'nın Rab ve kurtarıcı olduğunu kabul edip iman edip vaftiz olsun istiyoruz. Yani hepimizin duası işte isteği bu çocuklarımız için.
Öyle öğretmeye çalışıyoruz.
Öyle yetiştiriyoruz. Ama yetiştirdiğimiz çocuğumuzu zorla Hristiyan yapamayız. Döverek Hristiyan olamayacaklar. Bunu herkes için de söylüyorum. İnsanlar okuyorlar, insanlar araştırıyorlar ve doğal olarak bir inancı benimseyebilirler. Bu başka kesimleri galiba korkutuyor. Doğal, onların gözünden belki de bu doğaldır onlara göre ama ve Hristiyanlık sanki bir tehdit haline geliyor. Ama yani bizim herhangi bir tehdidimiz yok aslında. Ne kendi ülkemize karşı bir düşüncemiz var. Ne de burada benim tanıdığım yabancıların Türkiye'ye karşı bir şey yapmıyorlar. Yani onlar tam tersine yani bu ülkenin refahı için dua ediyorlar. Bu ülkenin esenliği için dua ediyorlar.
İncil'in de emrettiği gibi.
Tabii ki de Hristiyanlık tarihi hep konuşuyoruz. Podcast'lerde bu konuşuluyor. Yani birçok kardeş de bence bu konuda dürüst. Hristiyanlık tarihinde maalesef ki bazı Hristiyanlığın politikaya karıştığı ve saçmalıkların olduğu yerler var, işte Haçlı seferleri, işte herkesin ilk aklına gelen hemen attı ortaya.
Yani din devletle bütünleşmeye başlayınca güç zehirlenmesiyle.
Aynen öyle. Yani ama bu Hristiyanlığın özüne baktığımızda böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani Hristiyanlık düşmanlarınızı sevin. İşte bulunduğunuz ülkenin esenliği için dua edin. Sizin esenliğiniz bu ülkenin esenliğine bağlıdır. Bu tür ayetleri olan ve sevgiyi öğreten bir kitap. Yani o yüzden biz zaten ülkenin esenliği için, barışı için dua eden bir halkız. Yani Hristiyanlar olarak. O yüzden tehdit olabileceğimizi düşünmüyorum. Ama işte senin en başta işte o bir plan doğrultusunda Hristiyanların dışarıda görülmesi, aynı zamanda içerideki Hristiyanların da düşmanlaştırılmaz isteği bence konuyu buraya getiriyor. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki işte burada bulunan yabancılara kod verip ülke almıyorlar yani. Sebep de hiç belli değil yani.
Yani onu yine başta da dediğimiz gibi aslında söylemekten de vazgeçmeyeceğiz. Biz bu ülkenin düşmanları değiliz. Yani Hristiyanlar çok farklı kimliklere sahip kişilerden oluşan bir topluluktur. Ve herkes bulunduğu ülke için nerede yaşıyorsa yaşasın, dua eder, esenlik diler, bereket diler. Acısını, sevincini, zenginliğini, fakirliğini birlikte çeker. Biz de aynı toplumun bir parçasıyız. Yani kim nasıl etkileniyorsa Hristiyanlar da öyle etkileniyor her ülkenin gidişatına göre. Ve yani yine söylüyorum, bizler tehdit değiliz. Gelsinler bizden öğrensinler. Ya bütün kiliselerin kapısı, hepsi adına konuşmayayım ama birçok kilise zaten bu arzudadır. Kapıları açıktır. Yani insanlar gidip sağdan soldan kulaktan dolma ya da kirli bir düşünceyle veyahut da karalamayla öğreneceklerini. Çayımız kahvemiz var kardeşim, yani gelin sohbet edelim. İstediğiniz soruyu sormakta da özgürsünüz.
Bir de Hristiyan olmak zorunda da değiller. Yani bazen de insanlar şey gibi görüyor ya, işte kiliseye gelmekten korkuyor, içeri girmekten korkuyor. Hristiyanlaşırım diye. Yok, bizim çok yakın çevremizde insanlar var. Biz zaten bu toplum içinde yaşıyoruz ya, farkımız yok yani. Hepimiz işe gidiyoruz, geliyoruz. Hepimiz normal insanlar gibi. Arkadaşlarımız var. Ya insanlar kiliseye gelince, ay Hristiyanlar öyle değilmiş diyorlar.
Daha dün yaşadım aynısını.
Değil mi? Gelir kiliseye bakar, ah Hristiyanlar siz ya kötü değilmişsiniz ya. Çünkü insan aklında öyle bir şey var işte. Kilisenin alt katlarında işte işkence salonları, beyin yıkama yerleri, işte ülkeye karşı plan projeler çizilen gizli odalar, Amerika'nın işte FBI, CIA'ine bağlı telefonları. Yani hiçbiri yok. Biz normal
gelin salonu gösterelim.
Normal düz insanız ya. Hiçbir farkı yok. İnancımız farklı. Onu bir kavramak lazım. Birinin de inancı farklı olduğu için böyle bir yargıya, ön yargıya giremezsin yani. Bu bizim için de geçerli. Yani biz de birini bir Hristiyan olarak bir başkasını dış görünüşüyle ya da işte bir inancı doğrultusunda hemen direkt bir ön yargıyla yaklaşmamamız lazım.
Hı hı.
Aynı şey bütün toplum için geçerli. Ben Hristiyanım ama gelip tanısa beni, Şebnem Ferah dinlemeyi seven, işte Teoman dinlemeyi seven, Anadolu Rock müziği seven bir adamım ya. İşte normal bir turizm okulundan mezun oldum. Herkes gibi yani. Bir farkımız yok. Bu toplumda yaşıyoruz. Bu toplumu seviyoruz. Bir değişmiyor yani.
En aldığın garip soru neydi?
Hristiyan olduğum için mi? En aldığım soru. Garip soru.
Benim aklıma çünkü direkt bir tanesi geldi. Söyle bakayım. Abi siz yemek yiyor musunuz? Rüya görüyor musunuz dedi. Kardeşim ne dedim pardon? Arkadaşlar gülmeye başladı zaten, ne saçmalıyorsun diye. O kadar uzaydayız. Hani rüya görüyor musun? Böyle işte hani otobüse biniyor musun?
Ya bana şey en çok herkese klasik işte bu İnci'nin arasındaki para mevzusu hep soruluyordu. En garip aldığım soru herhalde odur ya. Ha şey, biri soruyla karışık ön yargılı şey demişti. Yani siz sadece İncil'i bilirsiniz demişti. O çok garipti yani. Çünkü Hristiyanlara göre yani öyle bir algı varmış. Hani biz sadece İncil'e göre değerlendiriyormuşuz her şeyi. Asa doğru. Yani doğru yap, öyle yap. Öyle de yapmamız lazım zaten. Ama psikolojiden, diğer inanışların kitaplarından hiç haberdar değilmişiz. Neden diye sordu. Ben çok şaşırmıştım.
Öyle miymiş?
Öyle miymiş yani. Yo ben Freud okudum abi falan dedim.
Ya kiliseye yani geliyorlar zaten. Dediğin gibi şey düşüncesi var. Yani bizim sanki Kur'an'dan, İslam'dan ya da işte diğer inançlardan, ya Budizm'den, Hinduizm'den,
bilimden, Freud'dan, hiç haberimiz yok.
Özellikle o heyecanla gelenler yani zannediyorlar ki bize açıp gösterecekler. Bak yani İncil'in hükmü kalktı. İşte burada yazana inanın. Biz de
öyle
ya, haberimiz yoktu bundan.
Kimse
hiç
bize bir şey
İlk
söylemedi
defa
ya.
Böyle bir şey duyduk. Ya kilisemizin demografik yapısı %80-90 Türk'ten, Kürt'ten, Arap'tan, Laz'dan, Süryani'den oluşan insanlar.
Aynen.
Yani bu toprakların insanları ve hepsi de aslında eskiden Müslüman olan, aynen, işte farklı ateist inanışlara olan, sahip olan, ateist dediğiniz gibi birçok görüşte insan ve hepsini bilerek gelip İncil'i okuyup ikna olan insanlar.
Aynen.
Yani zannediliyor ki hiç haberimiz yok. Tam tersine aslında kilisemizde birçok kişiden daha çok bilen insanlar var.
Ya da haberi vardı da işte beyni yıkandı kilisede. O yüzden sadece İncil'i biliyor yani.
Özellikle gençler o konuda çok çekiyorlar.
Evet,
yani sizin beyninizi yıkamışlar. İşte bir gelseniz göreceksiniz farklılıkları falan.
Yani işte bu algı maalesef yıkılmıyor ya. Ailelerin bu kiliseden korkmasını anlayabilirim. Yani şimdi benim oğlan da büyüdüğünde hani yeni bir yere gidecekse tabii ben de bir önden bir tanımak, bir görmek isterim. Hani ne yaptığını bilmek isterim tabii ki de ama. Yani sonuçta bu bir inanış ve bu kimseye zarar vermiyor. Bir genç kiliseye geldiği zaman ona illa inanacaksın demiyoruz. Ya da herhangi biri geldiğinde incil demiyoruz yani. Ama kendi hayatımız için bunu söylüyoruz. Yani bizim bütün dünyaya bakış açımız İncil'den geliyor. İncil perspektifini sağlamaya çalışıyoruz. İncil gözlüklerimizi takıyoruz. Buna göre değerlendiriyoruz. Bu da çok doğal yani, çünkü inancımız bu. Tabii ki de İncil'in cevap vermediği yerler var ve buna göre İncil'in etiğinden yararlanıyoruz. Ama bu insanları yargılama konusunda bizi itmiyor. Ya da biz insanları bununla yargılamıyoruz. İnsanları bununla değerlendirmiyoruz. İnsanlara da bu şekilde de zarar da vermiyoruz. Yani kiliseye gelen insanlara da bu şekilde bir baskı da oluşturmuyoruz. Yani. Ama böyle bir korku var tabii ki de. Yani kiliseye gidecekler, işte beyinleri yıkanacak, işte İncil'in içerisinden gelen parayla kandırılacaklar. Yani o İncil kolilerini yıllarca taşıdım. Hiç para çıkmıyor yani.
Kesin bilgidir.
Kesin bilgidir. Bunu ben bir ara çok söylüyordum kiliseye gelip hani İncil'in içinden $100 konusunu. Bunu böyle çok kendi inancında bayağı ileri seviyede bir din adamı da sormuştu kilisede. Söylemişti daha doğrusu, sormamıştı. Ona da aynı şeyi söyledim. Yani ben 2010 yılından beri İncil kolilerini ben taşıyorum. Yani bu bağlamda benim her birinden $100 çıksa bu bağlamda benim altımda bayağı iyi arabalar, işte birkaç tane evim falan olması lazım yani. Her bir kutudan bir İncil alsam yetiyordu yani. Öyle bir şey olur mu yani? Biz de normal çalışıp para kazanan insanlarız yani. O şey gibi hissediyorum çünkü. Ya ben mi salam bir tek yani?
ben mi görmüyorum
lan bunları? Tek tek bakayım, yok abi yani.
Sana da mı bir oyun çeviriyorlar?
Hatta komik tarafı bir gün 2016'dan 2015 çok koli geldi bize. Bayağı.
Oo, yaşadık falan.
bir araba dolusu o büyük arabalar. Ne arabası diyorlar, taşıma arabaları var ya. Nasıl taşıyacağımı bilmiyorum. Bana dediler ki bunlar çatıya çıkacak. Ya çok var koli, yani ben onları yapamam. O sırada da benim çok yakından tanıdığım gençler vardı kale içinde müzik yaparken. Onları aradım, neredesiniz diye. Kahve içiyoruz abi dedi. Dedim kiliseye gelsenize, yardım lazım. Koşarak geldiler 5-6 kişi. Onlar da birilerini aradılar. Bir böyle bir 4-5 kişi daha geldi. Aralarında Müslümanı var, deisti var, ateisti var. Hep beraber.
Her birbiriyle incir kolisi taşıyoruz.
Ya böyle bir elden ele zincir kurduk. Çatıya kadar taşıdık. Onları böyle dizdik şeye.
Arkadaşlar açın bakın içine yani, falan.
Ya ücretlerine de birer koli vererek.
Kaç yüz dolar falan.
Yani. Yok yani, hani bu işte hep böyle algılarla insanlar kiliseden uzak tutulmaya çalışılıyor. Tek dertleri o bence. Ama ben de şey diyorum ya, sorgulasın abi herkes. Benim oğlumdan başlayarak herkes. Bence sorgulasın. Zaten senin dediğin gibi kilisede de sorgulan insanlar var. Sorgulamış insanlar. Biz de öyleyiz bu arada. Yani biz de inançlarımızı sorguladık, toplumumuzu sorguladık, kültürümüzü sorguladık. Ama başkaları sorgulayacak diye de korkmuyorum. Kilisede büyüyen çocuklar için de öyle. Hiç korkmuyorum, sorgulasınlar. Hatta beraber okuyalım, beraber tartışalım. Hatta aynen, gelsinler bayağı, hani sıkıştırsınlar bizi sorularıyla. Ben hiç çekinmiyorum ya. Ama işte insanlar bundan çekindikleri için de biraz da bence uzak tutmak istiyorlar diye düşünüyorum.
Yani işte kitaptan korkuyorlar sanki. Okuyunca bir şeyler olacak diye. Hatta bana bununla ilgili inatlaşan biri olmuştu. Ya kendi çocuğuma tabii İncil okutturmam şöyle böyle. Sen okutturur musun kendi çocuğa? Ben dedim Kur'an'ı kendi elimle veririm. Niye okutturmayayım? Araştırsın, kendisi karar versin. Akıl var, mantık var.
Benim rafımda duruyor iki farklı meal var. Ayrıca Arapçası var. Onun haricinde birçok farklı inanışın kaynak kitapları var ya. Ben istemesem kendi sadece kafası şöyle bir kaldırsa da görür. Kitaplı, alır tabii yani. Aynen.
Ya o yüzden özellikle ailesi kiliseye gelen gençlere söylüyorum, yani şanslısınız. Aynen. En azından aileniz direkt size düşman olmak ya da önünüzü kesmek, engel olup hayır demek yerine size değer veriyorlar. Geliyorlar, bence gayet de güzel yapıyorlar. Gittiğiniz yeri görüyorlar. Takıldığınız kişilerle tanışıyorlar. Aynen. Bizim ne öğrettiğimize, neye inandığımıza bakıyorlar. Herkese açıktır, yani çekincesi olan kişiler varsa buyursunlar gelsinler, başımız üstünde yerleri var. Ama yeter ki bizden öğrensinler derdi. Derdimiz o, arzumuz o. Yoksa böyle yanlış anlaşılmalar. Yani. Dolu yanlış anlaşılma var.
Hiç olmasa bu ülkenin vatandaşları normal herkes gibi yaşadığımızı kendi gözleriyle görsünler ya. Çok da zor değil yani. Kilisemizin adresleri var zaten. Yani her şehirde de kiliseler açık genelde. Yani hepsi için tabii ben de işte konuşmayayım ama yani genel olarak kiliseler açık. Gidip görmek çok zor değil. Orada kiliseyi ziyaret etmek çok zor değil yani.
Aynen öyle. Teşekkür ederim kardeşim bugün için. Sevgili dostlar, yavaş yavaş programı bitirirken o zaman tekrar etmek istiyorum. Antalya'daysanız 3 konumda, kale içinde, Lara'da ve Konya altında kiliselerimiz var. Başka şehirlerde de yaşıyorsanız lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Seve seve sizi bulunduğunuz şehirlerdeki kiliselere yönlendiririz. İstediğiniz sorularla, sohbet konularıyla gidebilirsiniz. Ve Hristiyanlık hakkında başka merak ettiğiniz konular varsa bize yazmakta da özgür olun. Bugün Selami Emre Uflazoğlu'yla Türkiye'deki kiliseler, İncil'deki kilisenin gelişimiyle ilgili biraz değindik. Günümüzdeki sorunlarla ilgili konuştuk. Başka bir Özgürce'de yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.